Sevgili Medyaskop izleyicileri merhabalar. Ben Gamze Elvan. Editörüm Aliye Altınışık'la birlikte hazırladığımız Kayda Değer programında karşınızdayız. Yayına başlamadan önce yayınımızı beğenerek, paylaşarak bize katkıda bulunursanız eğer çok daha fazla izleyiciye ulaşabiliriz diyerek gündemimize geçmek istiyorum. Bugün gündemimizde neler var? Özgür Özel'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesini konuşmaya devam edeceğiz. Siyasette yumuşama mı yoksa normalleşme mi tartışmalarına birlikte bakacağız. Konuklarım Sezin Öne'yle Ali Duran Topuz'da değerlendireceğiz. Tabii bir diğer konumuz da Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini açıklaması üzerine olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon tahminini %2 baz yükseltildiğini duyurdu. %38'e çıkarıldığını söyledi. Yıl sonu 2024 yıl sonu enflasyon tahminini kaçtı? %36 idi. 2 puan çıktı. İlk çeyrekteydi bu rakam %36. 2025 ve 2026'da ise tahminleri sırasıyla %14 ve %8 seviyesinde koruduklarını da aktardı. Bu konuyu da tabii ki Medyaskop Haber Müdürü Yardımcımız Özgecan Özgenç aktaracak. Çünkü hem tahminleri biliyor. O bize ekonomiden çok daha iyi anladığı için bize aktaracak ve izlenimlerini aktaracak diyerek haberlerimize başlayabiliriz. İş insanı Osman Kavala Gezi Parkı davasından tutuklu 2017 yılından beri bugün bir açıklama yayınladı. Açıklamada ise yeniden yargılanmayı talep etti. İlk haberimizi izleyelim. Sezin Öne ile birlikte olacağız.
Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel'in 2 Mayıs Perşembe günü görüşmesinin ardından Gezi Parkı davasından tutuklu bulunanların durumu gündeme geldi. İş insanı Osman Kavala bu gündemin ardından yazılı bir açıklama yayınlayarak yeniden yargılanmayı talep etti. Osman Kavala'nın açıklaması şöyle: "Bariz hak ihlalleri içeren, delillere dayanmayan mahkumiyet kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları sadece başvuranların değil, her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir. Adalet herkes için gereklidir. Her yurttaşın hayatı ve hakları eşit derecede değerlidir."
Siyaset bilimci Sezin Öne'yi bizimle birlikte kendisiyle Özgür Özel ve Erdoğan'ın görüşmesini konuşacağız. Merhabalar.
Merhabalar.
Merhaba, merhaba.
Sizin Hanım, öncelikle görüşmeleri size sormak istiyorum. Osman Kavala'nın haberini sizden önce göstermemizin bir sebebi de yine bu görüşmelerden aslında referans alınarak tekrardan gündeme gelmesi. Avukat Hilal Zengin'in dilekçe vermesi üzerinden olan bir durumdu ve gündemde yerini koruyor şu anda Kavala'nın ve Gezi tutuklularının yeniden yargılanma meselesi. Öncelikle görüşmeyi sormak istiyorum size. Sizin de bir yazınız yayımlandı. Özgür Özel'le Erdoğan'ın görüşmesinin ardından siyasette pek çok konular konuşuldu. Yumuşama tartışması, normalleşme tartışması üzerine. Tabii, birazdan ona geleceğiz ama ondan öncesinde bize şunu değerlendirebilir misiniz? İpler hala Erdoğan'ın elinde mi bu görüşmenin ardından? Yoksa Özgür Özel ana muhalefet partisi lideri olarak buradan kazanımla çıktı mı?
Açıkçası algı üstünlüğü AK Parti ve Erdoğan tarafında gibi gözüküyor. Çünkü yani bütün bu görüşmelerin bir kere içeriğini Özgür Özel'in baştan açıklaması, partinin hedeflerinin ne olduğunu ve görüşmelere neyle girip neyle çıktığını paylaşması gerekiyordu. Bana kalırsa, algısal üstünlük derken bunu kastediyorum. Yani sürecin CHP'nin elinde olduğu ve CHP'nin yönettiği, kartların CHP'nin elinde olduğu, hedef ne, ne oldu, ne elde edildi, bundan sonra nereye gidecek? Bu sorular, yani bu netlik gerekiyordu bana kalırsa. Bu olmadığı sürece de üstünlük Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten algı yönetimini çok başarılı şekilde yapan bir siyasetçi. En başarılı olduğu alan bu. Ellerinde medya gücü var. Medya gücü derken sadece işte o geleneksel medyayı, hükümet yanlısı medyayı kastetmiyoruz. Aynı zamanda sosyal medya, hala troller vesaire algıyı şekillendirebilecek. Ve aynı zamanda bu arada sosyal medyada ses vermenin de eğer ki toplumsal bir kitlenin tepkisi bir veyahut da düşüncesi dışa vurulmuyorsa özellikle maddi kaynaklar üzerinden yürüdüğünü de unutmayalım. Yani bir işte bot hesaplar üzerinden bir konuyu gündeme getiriyor olmak, hashtaglerle vesaire. Bunlar hep büyük para finansman işleri ve bunlar da tabii ki iktidar tarafından yapılabilecek şeyler. Hal böyle olunca CHP'nin elindeki en büyük güç, 31 Mart'tan sonra elde ettiği o desteğin ötesinde de şeffaflık. AK Parti'nin zaten derdi veyahut da bu kadar kendisine oy kaybettiren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ına destek kaybettiren bu opaklık. Bu bütün işte arka planda hep gizli bir kapaklı bir takım şeylerin olduğu, politikaların, duruşların, tavırların açıkça ortaya konmadığı hal. Şimdi siz bunun tam zıttını yansıtacaksınız ki bir büyük farkınız olsun ve onun ötesinde de o netlikle ilerleyebilin. Çok ironik biçimde Yeniden Refah'ın lideri Fatih Erbakan mesela bu yerel seçim süreçleri boyunca çok net ve şeffaf davrandı kendince, yani şey olarak söylüyorum. Yani bu özellikle övmek için değil kendisini ve partisini, ama iletişim stratejisi olarak doğru bir şey yaptı. Neden ittifakta yer almıyor? Hiçbirimizin aklında soru işareti kalmayacak şekilde açıkladı madde madde. Ve ondan sonra samimiyetini sorgulamamıza da Yeniden Refah'ın pek fazla gerek kalmadı. Mesela bunun tersini İYİ Parti yaptı. İYİ Parti'nin nerede durduğunu yerel seçim süreci boyunca muhalefete mi işte muhalefet ediyor yoksa hükümete mi muhalefet ediyor? Bunun opaklığı yaşandığı için arka planda bir takım şeylerin döndüğü, hükümetle görüşmelerin yürüdüğü iddiaları dolayısıyla bu İYİ Parti'yi kaybettirdi. Ya durum böyle, bu opak ve ne olduğu belirsiz, böyle Ankara'nın karanlık koridorları diyebileceğimiz durumlara mümkün olduğunca sapmamak gerekiyor. Özgür Özel diyor ki bana güvenin, süreç elimde, ama güvenmenin ötesinde parti kurumlarının onayladığı madde madde bir takım hedeflerin belirlenmesi ve bunların kamuoyuyla paylaşılması lazım bu süreçte bundan sonra.
Buradaki hikaye belki şöyle de kurulabilir, buna ne dersiniz bilmiyorum ama bir takım konular üzerinden söylendi. Daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme başlamadan önce mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararları, Gezi Parkı davası, Osman Kavala'nın durumu, emekliler, zamlar gibi, atanamayan öğretmenler mülakat, bunlar hep bizim bildiklerimiz. Ama bir de tabii ki bilmediklerimiz kısım var. Şimdi bundan sonrasında sizin de az önce bahsettiğiniz gibi ilk önce Erdoğan açıklamayı yaptı. Aslında biraz birbirlerine çok yakın zamanda açıklama yapıyorlardı. Çünkü Özgür Özel de o sırada DEM Parti ile Tülay Hatimoğulları ile ve Tuncer Bakırhan'la görüşmüştü. Ama yine de dakika olarak da hesap tutacaksak yine Erdoğan'ın daha önce açıklama yaptığı bir gerçek. Dolayısıyla ben o açıklamadan da yola çıkarak o günkü açıklamasında yumuşamadan bahsetti Erdoğan. Siyasette yumuşama dedi. Sonra Özgür Özel medya Skopa konuştuğunda ve daha sonraki açıklamalarında da bunun normalleşme olması gerektiğini, siyasette yumuşamanın doğru olmadığını, bu kelimenin doğru olmadığını söyledi. Şimdi bizim buradan anlamamız gereken şey ne? Bunu sormak istiyorum. Çünkü yumuşama derken Erdoğan'ın bahsettiği yumuşama nasıl bir yumuşama olacak? Bu bahsedilen davalar işte ya da 22 yıllık iktidarın getirdiği bir takım sorunların düzeltilmesi üzerinden mi saymamız gerekiyor yumuşamayı ya da normalleşmeyi? Ya da ne bekliyoruz? Dememiz gerekiyor diye size sorayım.
Yumuşama demek ki işte bir sertlik vardı, sert tavırlar, sert siyaset vardı ve şimdi ondan geri adım atılacak gibi bir izlenim doğuruyor bir kere. Niye mesela demokratikleşme denmesin? Tabii demokratikleşme dense ne olur? AK Parti Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştırdığını kabul etmek durumunda kalır. Bunu yapmayacaklarına göre bu işte, ama mesele de şu, bunu yapsalar gerçek bir öz eleştiri olur. Samimi bir özel eleştiri olmuş olabilir ve oradan ya bu hatalıydı ve biz buradan bundan sonra başka bir şeye geçiyoruz gibi bir kırılma noktasından bahsedebiliriz. Ama bu olmadığına göre yumuşama. Demek ki işte sert yöntemler vardı, demir yumrukla yönetiliyordu. Ha bundan sonra o kadar demir yumrukla olmayacak, yönetilmeyecek. Ama bu demek değil ki işte hukuk devletine gerçekten kriterlerine dönüş, demokratikleşme, demokratik alanın daralmasıyla ilgili konulardan geri adım atma, hak ve özgürlüklerin alanının olduğu bir yere çekilmesi, genişletilmesi de demiyorum. Olduğu, eskiden olduğu noktaya en azından çekilebiliyor olması. Ve işte bundan sonra da işte bu siyasi davalar, tutuklamalar vesaire olmaması. En fazla yani bunların olabildiği bir Türkiye'yi şu an göremiyoruz. Çünkü AK Parti'nin mesela 9. yargı paketi gündeminde. Yeni yasama dönemine kalmadan bu yasama dönemi içinde yani Temmuz sonuna kadar en geç bu paketi geçireceklerini söylüyorlar. Etki ajanları diye bir konu var mesela gündemimize gelen. Şimdi siz nasıl bir yumuşamadan bahsedebilirsiniz ki? Burada bir takım davalarda siyasi tutukluların belki bırakılması söz konusu olabilir ki bu çok güzel olur, çok pozitif bir gelişme olur başlı başına. Çünkü bu insanlar yıllardır özgürlüklerinden mahrumlar. Ama bu demek değil ki davaları ortadan kalkacak veya birden tekrar gündeme gelmeyecek veya yeni siyasi davalar olmayacak. Etki ajanı diye siz daha o davaların mesela Osman Kavala davasının ruhunu diri tutmuş oluyorsunuz. Yeni Osman Kavala'ların yarın öbür gün olabileceğini, bunun sonsuz biteviye bir döngü olduğunu ortaya koyuyorsunuz bir anlamda. Veya Kavala da serbest bırakılabilir, sonra hop diye davası yine başlar, başka şeyler gelir. Yani bu gerçekten de güvenilir bir süreç olmaktan yumuşama olarak adlandırılan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından durum neyse hal güven verici bir süreç olmaktan çok uzak gözüküyor.
Son olarak sizi bulmuşken şunu da sormak istiyorum. Etki ajanı dediğimiz şey nedir? Bunu da izleyicilerimiz için anlatabilir misiniz çok kısa?
Bu yasal çerçeve özellikle Rusya ile özdeşleşmiş bir çerçeve ki burada işte herhangi bir şekilde dış bazı kaynaklarda kullanan medya, sivil toplum, herhangi bir şekilde fonlar olabilir vesaire. Onlar bir kere yabancı ajan ibaresini kullanmak zorunda kalıyorlar. Etki ajanı ibaresini. Yani bir damgalama oluyor. Siz herhangi bir diyelim ki haber yaptığınızda X kaynağı olarak sürekli o yabancı işte etki ajanı vesaire gibi neyse o nasıl çerçeveleyecekse bir kere onu taşıyorsunuz. Onun ötesinde herhangi bir şekilde sosyal medyada işte görüş bildirenlerin de Türkiye aleyhine Türkiye lehine gözükse bile diye de orada bir niteleme yapmış bu haberi ortaya koyan Yeni Şafak. Gibi işte bir görüş paylaştığınızda Türkiye veya hükümet aleyhine olacağı düşünülen bir görüş. O da etki ajanlığı çerçevesine giriyor. Ama sizin herhangi bir fon kullanmanıza gerek yok, ya dış bağlantınız olmasına gerek yok. Bir sade vatandaş olarak da bu işte cezai yaptırımla karşılaşabilirsiniz. Ne olur kanıt olarak işte herhangi bir dış sosyal medyada biriyle yazışmanız, yurt dışına, akrabanız bile olabilir. Bunlar bile kullanılıyor. Rusya'da bunlar görüldü çünkü yaşandı. Yurt dışına seyahat etmeniz, mesela akademisyenler için de bir tehlike bu. Bir konferansa gidip orada konferansa katılıyor olmak. Herhangi dış kaynaklı biriyle temas etmek veya bunların hiçbirine gerek yok. Dış güçlerin ajandasını, neyse o gündemini Türkiye'de sürdürüyor olmak veyahut da bunu Türkiye'de gündeme getiriyor olmak da bir suç olarak karşımıza çıkabiliyor. İşte bu meselelerden dolayı o etki ajanlığı çok ciddi bir şey. Klasik bir casusluk veyahut devletin kendine işte hassas bilgilerini korumasının çok ötesine geçen herhangi bir siyasi görüş veya faaliyeti kapsayabilecek bir muğlak tanımlama ve bunun karşılaşacağı ceza yaptırımlardan bahsediyoruz.
Önümüzdeki günlerde çok daha fazla konuşacağa benziyoruz gibi gözüküyor. Umarım konuşmak zorunda kalmayız diyelim. Çok
Umarız.
teşekkür ederim. Çok sağ olun görüşleriniz
Ben
için.
teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Tekrardan yayınımıza devam ediyoruz. Ruşen Çakır'la devam edeceğiz. Ruşen Çakır'ın Özgür Özel'le görüşmesinden izlenimleri var. İlk önce izleyelim, sonra devamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.
Şu haliyle bu hareket bir yenilikçi hareketi, çok sayıda kadronun beraber hareket ettiği bir hareket olarak ortaya çıkmadı. Nasıl ortaya çıktı? Seçimin hemen ardından Ekrem İmamoğlu çıktı bir videoyla değişim dedi. Değişim dedikten sonra CHP'nin içerisinde Özgür Özel'in de dahil olduğu bazı kadrolar, ki bunların bazıları çok ciddi yıpranmıştı, bazıları da çok yıpranmamıştı Özgür Özel gibi. Bunlar da Ekrem İmamoğlu'nun bu değişim talebini önemsediler, ciddiye aldılar ve onunla beraber hareket ettiler. Yani bu bir seçim yenilgisinin ardından CHP'yi kurtarma operasyonu olarak başladı. Ve şu haliyle bakıldığı zaman o kervanı yolda yapıyorlar. Yani önce bir şeye karar verdiler, ondan sonra yeni sürecin gereklerine göre hareket etmeye çalışıyorlar ve bu son seçimde gördük ki bunda başarılı oldular.
Medyascope Haber Müdür Yardımcımız Özgecan Özgenç, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a asgari ücrete ilişkin soru sordu. İlk önce onu izleyelim, daha sonra yıl sonu enflasyonu ile ilgili izlenimlerini alalım Özgecan'dan.
Teşekkür ederim Sayın Başkan sunum için. Medyascope'dan Özgecan Özgenç ben. Size asgari ücreti sormak istiyorum. Sizin de tavsiyeniz olmuştu yıl ortasına bir artış yapılmaması yönünde ve hem önceki sunumunuzda hem de bugün asgari ücretteki öngörünün üstündeki artışın enflasyonu da öngörülenin üzerinde getirdiği yönünde söylemleriniz oldu. Yönetilen, yönlendirilen fiyatlar, asgari ücret etkisi, hizmet enflasyonu, bunları da vurguladınız. Ancak asgari ücret görüşmelerinde yetkili sendika Türk İş'in de rakamlarına göre Nisan ayı itibariyle asgari ücret açlık sınırının gerisinde kaldı. Tam olarak katkısı bu öngörülenin üzerinde enflasyonun gerçekleşmesine asgari ücret artışının etkisi nedir? Bu yönde hesaplamalarınız var mı diye sormak istiyorum. Teşekkür ederim.
Teşekkürler. Asgari ücret konusu TCMB uhdesinde bir konu değil. Biz burada karar verici de değiliz ya da o görüşmelerin bir tarafı da değiliz. Dolayısıyla bir tavsiye verilmesi de söz konusu değil. Sadece biz enflasyon tahminlerimizi yaparken bir takım varsayımlarda bulunmak durumundayız. Ve belirlediğimiz hedefler var. Bunları revize edeceksek, etmeyeceksek bu konuda tabii ki bir görüş oluşturma durumundayız. Yani bahsettiğim gibi sunumumda hizmet enflasyonunda evet emek yoğun bir sektör olduğu için tabii talep yönlü etkisi de var ama hizmet fiyatları üzerinde asgari ücretin etkisi söz konusu. Bu konuda bir varsayım yaptık. Varsayım yaparken de daha önceden yapılan açıklamaları gösterge olarak ele aldık. Bu açıklamalar çerçevesinde de tek asgari ücret artışı olacağı dillendirildiği için biz bunu varsaydık. Bunun iletişimini yaptık. Ama genel olarak ücret konusunda şunu söyleyeyim. Şu anda ücretlerin, siz de zaten söylediniz, yüksek enflasyondan dolayı erimesi söz konusu. Dolayısıyla bizim birinci yapmamız gereken şey kalıcı bir şekilde fiyat istikrarını sağlamak. Biz enflasyonu öngörülerimiz çerçevesinde düşürürsek ki bunda kararlıyız, kararlı duruşumuzu zaten yaptığımız işlerde de gösteriyoruz. Bunu yapabilirsek zaten kalıcı refah artışı olacaktır. Bu konuda da ücretler artmaya, enflasyonist olmayacak şekilde artmaya, zaten sağlıklı bir şekilde artmaya devam edecektir.
Özgecan Özgenç merhaba, hoş geldin yayınımıza.
Merhaba Gamze, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Fatih Karahan'ı dinledim bugün. Yıl sonu enflasyon açıklamasına katıldın, baktın. Basın toplantısında konuştu, sorularını sordun. Bize anlatır mısın, izlenimlerin neler?
Gamze, bu Fatih Karahan'ın başkanlığında katıldığım ikinci ama Medyascope'da işe başladığımdan beri katıldığım 10. enflasyon bilgilendirme toplantısıydı. Her seferinde güncellenebiliyor yıl sonu enflasyon tahminleri. Ancak geçtiğimiz toplantıda Hafize Gaye Erkan'ın son tahminleri korunmuştu. 8 Şubat'ta bir önceki toplantı yapılmıştı. Yıl sonunda enflasyonun %36 seviyesinde olacağı öngörülmüştü. Bu toplantıda bu tahmin yükseltildi. 2 puan yükseltildi ve Fatih Karahan yıl sonu tahminlerinin %38 düzeyinde olacağını açıkladı. Sonraki yıllar için 2025 için %14 ve 2026 için %9 seviyesindeki enflasyon tahmini ise korundu. Önceki raporla aynı kaldı. Zirveyi bu ay göreceğimizi söyledi Fatih Karahan. Mayıs ayında hem baz etkisiyle hem de doğalgaz fiyatlarının etkisiyle %75-76 civarında bir rakamla, seviyeyle enflasyonda zirveyi göreceğimizi ve sonra dezenflasyon sürecinin başlayabileceğini aktardı. Toplantıya başkan yardımcıları ile birlikte katıldığı Karahan, Cevdet Akçay ve Hatice Karahan da yanındaydı. Bazı sorulara bu isimler cevap verdi. Bir önceki toplantıda da böyle yapmıştı. Hatta Cevdet Akçay'ın önceki döneme ilişkin öz eleştirel sayılabilecek sözleri de bir önceki toplantıya damgasını vurmuştu. Bu toplantıda Cevdet Akçay'ın söylediklerinden
Endişe kelimesi dikkat çekiciydi. Bizim işimiz endişe etmek demişti. Enflasyon görünümündeki bozulmalara ilişkin sürekli endişelendiklerini ve sürekli bunu gözlemleyerek buna uygun politika setleri üretmeye çalıştıklarını aktardı. Bugün çok fazla teknik detay da var elbette, onlara girmek istemiyorum, ancak ücretler konusunda sorumuzu seyircilerimiz de izledi. Aslında sorduğum soruya Karahan'ın tam olarak cevap vermediğini söyleyebilirim. Benzer bir soruyu önceki toplantılarda Hafize Gaye Erkan'a da yöneltmiştim. Enflasyona etkileri, yani ücret artışındaki belli bir orandaki artışın enflasyona kaç puan olarak yansıdığı yönünde bir cevap beklemiştim Karahan'dan da. Daha önce Gaye Erkan bu konuda ücretlerdeki %10'luk bir artışın enflasyona %1 gibi bir artış olarak yansıdığı yönünde hesaplamalar olduğunu söylemişti. Karahan ise önümüzdeki süreçteki tahminlerine ilişkin sınırlı tutarak bu soruyu cevaplandırdı. Hükümetin 2024'te ara zam olmayacağı yönündeki vaadini, bir anlamda açıklamalarını dikkate aldıklarını söyledi. Aslında bu konuda Merkez Bankası'nın da enflasyon görünümünde bozulma olmaması için hükümete tavsiye edilebilecek bir çağrısı da geçtiğimiz aylarda olmuştu. Bunu da vurguladık aslında sorumuzda. Türk İş'in Nisan ayı rakamlarında 17.700 liranın üzerine çıktı açlık sınırı. 17.002 lira şu an mevcut asgari ücret. Yılın daha dördüncü ayında açlık sınırının dahi altında kaldı. Yetkili sendika Türk İş, aynı zamanda bu rakamı açıklayan yetkili sendika, ancak geçtiğimiz ay Vedat Işık'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir ziyaretinde de yine enflasyonun düşmesi gerektiği yönünde Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın da açıklamaları olmuştu. Yani Türk İş'ten de bu konuda asgari ücretin ara zam yapılması konusunda herhangi bir hamle gelmeyeceğinin de aslında açıklamasıydı. Hükümete destek yönünde bir açıklamaydı. Yurttaşları en çok ilgilendiren konunun bu olduğunu, en azından ilgilendiren konulardan birinin bu olduğunu düşündüğüm için ben bunu sordum ve burada da biraz detaylandırmak istedim. Onun dışında neler vardı gündemde? Banknotlar çok uzun süredir merak ediliyor. En yüksek banknot 2009 yılında 200 lira olarak çıkmıştı. TL'nin değer kaybı bir yana, piyasadaki mevcut banknotların önemli bir kısmı da artık 200 ve 100 liralardan oluşuyor. Eski teamüllere göre %50'sinden fazlası bu banknotlardan oluştuğunda bir üst banknota geçilmesi gerekiyor. O yüzden de pek çok toplantıda bu soru başkanlara yöneltiliyor. Yine yöneltildi. Daha önce daha kesin dillere ediliyordu 500 veya 1000 TL'lik banknotlar çıkarılabileceği. Ancak Fatih Karahan bu toplantıda izlediklerini, ihtiyaç duyarsa bu yönde bir adım atabileceklerini söyledi. Farklı olarak bence bu noktada önemliydi. Kur korumalı mevduata ilişkinde bir soru vardı. Bundan da zaten kademeli olarak çıkış için politikalar uygulanıyor. Son 8 ayda KKM'nin mevduatlar içindeki payının %26'dan %14'e düştüğüne dikkat çekti Karahan. Rezerve kur hedefi olmadığını söyledi. Son zamanlarda Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışa ilişkin açıklamalarının ardından bu yönde sorular geldi. Bu noktada Hatice Karahan da cevapladı aslında. Uluslararası standartlara göre optimum bazı seviyelerin üzerinde olduklarını, ancak yine de rezervleri iyileştirmek için çalışmaya devam edeceklerini, ancak hem rezerv hem de dolar kuru veya döviz kurları açısından bir seviye hedeflemediklerini aktardı. Şunun altını çiziyor Merkez Bankası iletişim kurarken, enflasyon beklentilerinin de düşmesi gerektiğini, enflasyonun bu yolla düşebileceğini, dezenflasyon için bunun kritik önemde olduğuna dikkat çekiyor. Bu noktada sıkı para politikasının sürdürüleceğine, enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya izin vermeyeceklerine de sık sık vurgu yapıyorlar. Son toplantılarda benzer cümleleri kurarak da hatta vurgu yapıyorlar diyebilirim. Benim gördüğüm, izlediğim kadarıyla öne çıkan kısımlar bunlardı Gamze. Sanırım aktarabileceklerim bu kadar.
Çok teşekkür ederim Özgecan aktardıkların için.
İyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Şimdi siyasetin gündemiyle devam edeceğiz. Yine tabii ki gündemimizde Özgür Özel ve Erdoğan'ın görüşmesinin yankıları var. Siyasette tartışmalarını Artı Gerçek yazarı Duran Topuz'a sorduk. Onunla yaptığımız söyleşiyi izleyelim, sonra geri gelelim.
Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle size şu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Bugünkü yazınız üzerinden de yazınızla ilgili konuşacağız elbette yumuşama ve normalleşme tartışmalarını, ama öncelikle siz bu görüşmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Erdoğan özel görüşmesini ve tabii ki bu görüşmenin ardından Türkiye'de oluşan siyasi tartışmalara da nasıl bakmamız gerekir? Bize anlatır mısınız?
Şimdi esasen görüşmeye bir itiraz getirmek pek makul değil. Elbette siyaset görüşmeleri de içeren bir alan. Hatta görüşmelere dayalı bir alan. İşte bunun ifadesi de görüşmeden önce CHP'nin kendi içindeki bir tartışmada ortaya çıktı. Eski genel başkan müzakere olmaz, mücadele edilir türü, bu tür iktidarlarla bir ifade kullandı. Özgür Özel de bir formül, cevaben bir formül geliştirdi. Dedi ki hem müzakere ederiz hem mücadele ederiz. Ve bu aslında işin doğasında olan ve olumsuz olarak değerlendiremeyeceğimiz bir yaklaşımdı. Ancak görüşmede ve görüşmenin sonrasındaki gelişmelerde tuhaflıklar oldu. En önemlilerinden bir tanesi, yani işte bütün muhalif kamuoyunun dikkatle izlediği, CHP'nin seçimi kazanmasını sağlayan bütün politik kesimlerin, ki sadece CHP değil, örneğin DEM Parti seçmeni de bu kesimler içinde yer alıyor, ya da işte milliyetçi gruplar var, birçok kesim dikkatle izledi ne oluyor ve ne olacak diye. Benim kanaatime göre ilk önemli tuhaflık bu görüşmeye dair Özgür Özel'in bir açıklama yapmamış olması. Bu müzakere veya mücadele, hangi formül seçiliyorsa seçilsin, ikisi birden de yürürlükte tutuluyor olabilir. Ama bu iktidarda görmediğimiz, bu yönetim biçiminde, bu rejim modelinde görmediğimiz bir durumu değiştirmesi gerekiyordu. O da yapılan görüşmeye dair, elbette görüşmedeki nezaket, letafet ve siyaset kuralları çerçevesinde bir açıklama ihtiyacı vardı. Şimdi bu iktidar modelinin en önemli özelliği kamusal alanı bir tür kara deliğe çevirmesi. İşte herhangi bir devlet kurumundan bilgi almak, açıklama almak mümkün değil. Bilgilenme hakkını kullanarak bir takım bilgilere ulaşmak mümkün değil. Basının hem yürütmeyi hem de devletin diğer kurum ve organlarına penetre olmasını engelleyen bir mantık var. Yani kamuoyuna sahih, güvenilir bilgiyi aktarmaya karşı bir bariyer var. Bu iktidarın yönetim biçiminin bir parçası bu. Özgür Özel'in sessizliği bu yönetim biçimine katılma anlamına geldi. Bu sessizliğin yanı sıra bir de hani sızdırma yöntemine başvuruldu. İşte öyle dedi, böyle yaptı, koltuk vardı, koltuk boştu, bunlar rahatsız oldu filan. Karşılıklı taraflar gıdım gıdım bilgi sızdırarak bir kamu etkileşimi oluşturmaya çalıştılar. Boş koltuk sembolizmi üzerinde birçok laf döndü. Hal böyle devam ediyorken Erdoğan açıklamayı yaparak bütün görüşme sürecinin, aslında Özgür Özel'in başlattığı görüşme sürecinin inisiyatifini ele geçirmiş oldu. Böylece Özgür Özel çok önemli, çok kritik bir görüşmede inisiyatifi teslim etmiş oldu. Üstelik bütün boyutlarıyla teslim etmiş oldu. Çünkü Erdoğan sanki hani bütün muhalif grupların ve ana muhalefetin yönetiminin kendisiyle görüşmesini hep istiyormuş. Hep böyle bir diyaloğa, böyle bir oturmaya, sohbetlere açıkmış. Ama şimdiye kadar kimse bunu yapmamış. Özgür Bey iktidara geldikten sonra yapmış gibi konuştu. Daha önce yoktu böyle şeyler dedi. İşte Özgür Bey gelince bu adımı attı dedi. Sonra da o zaman ben iadeyi ziyaret yapıp, koltuk moltuk işine girmeden, ben iadeyi ziyaret yapıp siyasetin ihtiyacı olan yumuşatma sürecini başlatacağım dedi. Yani sürecin bütün inisiyatifini tam anlamıyla eline almış oldu. Bu benim kanaatime göre aslında girişimde hiçbir sorun olmamasına rağmen Özgür Özel'in belki de seçimden sonra yaptığı 1 Mayıs meselesiyle beraber en önemli hataydı. Benim kanaatime göre inisiyatifi Erdoğan'a teslim etme ve bir yumuşatma söylemini tedavüle Erdoğan ağzından sokulmasına izin vererek.
Buradan hareketle aslında biraz da yumuşama, siyasette yumuşama tartışmalarına da girmek istiyorum. Şöyle ki Erdoğan görüşmenin hemen ardından
siyasette yeni bir döneme girdik, yumuşama dönemine girdik dedi. Özgür Özel de bunu doğru bulmadığını, yumuşama döneminin, yumuşama demenin doğru olmadığını, normalleşme demenin daha doğru olduğunu söyledi. Siz bu yumuşamadan aslında ne anlamalıyız? Yani biz ne anlamalıyız yumuşamadan, normalleşmeden? Bunu nereye oturtturmalıyız? Bize birazcık açabilir misiniz?
Şimdi normalleşmeden bahsedeceksek, hani yumuşama tarza ve üsluba ilişkindir. Normalleşme ise içeriği de kapsar, üslup ve tarzdan farklı bir biçimde. Ne olması gerekir? Örneğin güçler ayrılığının belirginleşmesini gözlememiz gerekir. Yani yürütmenin yargıya talimat vermediği bir duruma geçiyor olmamız icap eder. Yasamanın vesayet altında olmadığı izlenimini görmemiz gerekir. Yargının yasamaya talimat vermeye kalkmadığını görmemiz gerekir. Örneğin Yargıtay'ın Gezi davasına ilişkin tartışmalarda yaptığı gibi açıkça parlamentoyu itham etti. Yargıtay'ın ilgili dairesi Can Atalay dosyası vesilesiyle, üstelik anayasanın anayasa mahkemesinin yetkilerini gasp etti. Yani herhangi bir hukuki formül yoktu burada. Normalleşmenin bir boyutu budur. İkinci boyutu örneğin bilgi alma hakkının açılmasıdır. Üçüncüsü örneğin kamusal bir yayıncılık var. TRT ve Anadolu Ajansı. Buralarda bir bilgilenme hakkına saygı, eşitlik fikrine saygı görmemiz gerekir. Şimdi biz bunlara dair bir şey görmedik. Bunun yerine işte o görüşme etrafındaki diyaloglar, bir de bir anayasa lazım, yeni sivil bir anayasa yapalım lafı ekseninde meclis başkanının girişimlerini gördük. CHP'yi ziyaret etti, DEM Parti'yi etti. İşte bu görüşmeler, diyaloglar oluyor. Bu arada işte Bahçeli ile Özel bir araya geldiler. Yani yumuşama, diyaloğa girme ve üslupta sükunet bir ölçüde gerçekleşmiş gibi görünüyorsa bile neyin yumuşadığı, yumuşaması gereken neyin yumuşadığını görmedik. Üstelik böyle bir şey olmayacağını da 1 Mayıs'ta gördük. Ki demin sözünü etmiştim. Yani bu görüşme sürecini yönetememesi, inisiyatifi Erdoğan'a gönüllü biçimde teslim etmesi Özel'in bir hatası ise, seçimden sonraki diğer bir hatası da 1 Mayıs konusundaki girişimdi. Yani Taksim'e çıkma arzusunu beyan etmesi, ekonomik durum son derece kötüyken işçi sınıfı, proletarya başta olmak üzere çalışan kesimlerin hali, durumu ekonomik olarak çok ağır ve acılı bir biçimdeyken Taksim sembolizmi üzerinden CHP'nin de işte sendika konfederasyonları ve diğer politik partiler ve gruplar ve kesimlerle beraber Taksim'e çıkacağını ilan etmesi yine heyecan verici bir, dikkat çekici bir girişimdi. Fakat sanki hani seçimi diğer partilerin takındıkları tutum ve seçmenin takındıkları tutum gereği kendiliğinden kazanıp birinci parti haline gelince bir benzerinin Taksim sürecinde de olacağını mı düşündüler? Neden böyle oldu bilmiyorum. Ama işte rejimin sert tarafının, yani bütün özgürlüklerin kapatılması, Taksim'e ilişkin Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Taksim'in etrafının ablukaya alınıp bir boş sahaya çevrilmesi, ki görüşmedeki boş koltuğu anıştırıyor bu meydanın boşluğu. Bir süre orada durduktan sonra çekip gittiler. Bu da yine görüşme, yumuşama ve normalleşmenin içeriğine dair bir gelişme olmadığını ve olmayacağını, her şeyin bir sahne düzenlemesi, bir yumuşama varmış gibi, bir normalleşmeye atılmış bir adım ve arzu varmış gibi seyretmesine izin vermesi CHP'nin benim kanaatime göre önemli bir sorundu. Şu noktayı belirtmek önemli. Şimdi seçimden hemen sonraki ilk grup toplantısında iktidarın oyu küçük ama kendisi büyük ve güçlü ortağı MHP'nin genel başkanı, Türkiye sandıkta kurulmadı. Zaten 4 yıl sandıkta yok dedi. Sürüncemede bırakılan ve tavsanan, iktidara yönelik bir eleştiriydi bu. HDP davası, kapatma davasının hemen bitmesi, HDP'nin kapatılması, peşinden DEM Parti'nin kapatılması ve bu tür partilerin bir daha açılmamasını sağlamak icap eder dedi. Aslında seçim iktidarın önünde iki yol açmıştı. Biri, seçim kaybını göze alarak, birinci partinin artık ana muhalefet partisi olduğunu dikkate alarak normalleşmeyi güçlendirme ve yükseltme ve çatışmacı stratejiden uzaklaşma eğilimi olabilirdi. Ama Devlet Bahçeli böyle bir şeyi asla istemediğini ve buna izin vermeyeceğini ortaya koydu ve bunu çok sert bir sözle. Örneğin işte Gezi davasına ilişkin hukukilik kaygısıyla değil ama AK Parti'ye zarar veriyor kaygısıyla işte Kavala'nın falan bırakılmasının iyi ve mümkün ve iyi olacağını söyleyen Abdülkadir Selvi'ye kılıç artığı dedi. Evet. Şimdi biz buradan hemen bir zaman içinde kısa bir seyir yaparsak 2015 seçiminde de AK Parti yazın yapılan 7 Haziran seçiminde de AK Parti tek başına iktidar imkanını kaybetmişti. O zaman AK Parti Genel Başkanı olan Ahmet Davutoğlu'na hükümeti kurma görevi verildi ve istişari görüşmeler diye bir şey başlatıldı. Bir yandan hani bir CHP AK Parti koalisyonu olur, büyük koalisyon, Türkiye koalisyonu falan gibi laflarla promot ediliyordu. Yine şimdi bu normalleşmeyi ve yumuşamayı savunanlar o dönemde böyle bir koalisyon imkanını savunuyorlardı. Görüşmeler oldu, gitti, geldi ama öte yandan aslında şimdiki rejimin ortaklarının uzlaşması sağlandı. Şiddet mekanizması güçlü biçimde harekete geçirildi. Çatışmacı strateji artırıldı. Ve bugünkü rejimin kuruluş süreci başladı. Bir oyalamaya dönüştü. Bunun bir benzeri 2017-18'de de yapıldı. Yine Türkiye Koalisyonu, Büyük Koalisyon eşliğinde ki Devlet Bahçeli'nin Abdülkadir Selvi'ye ilk defa kılıç artığı demesi de o döneme denk düşer. Şimdi de aynısı yapılıyor. Şimdi biz bu yakın tarihteki olayları şimdiki durumu değerlendirmek için kullanmak zorundayız. Başka türlü hareket edemeyiz. Çünkü içerikte bir yumuşama yok. Taksim meselesinde gördük. Davalarda bir değişim yok. İktidarın yapısında bir değişim yok. O zaman iktidarın önündeki iki yoldan aslında çatışmacı yolu daha güçlü biçimde yürürlüğe koymak üzere zaman kazanmaya yönelik hamleler olduğu izlenimi ve duygusu güçlü bir biçimde uyanıyor. Şu anda içinde olduğumuz manzara böyle ve şöyle de bir hileli durum var. Daha önceki dönemlerde bu yumuşamaları ve bu tür sahnelere işte darbeden sonra mesela Kılıçdaroğlu'nun Yenikapı'ya gitmesi, mecliste parti genel başkanlarının bir araya gelmesi ama bu diyaloglarda bir şey vardı. Mesela HDP yoktu hiçbirinde. Evet. Şimdi de iktidardan izinsiz yazmayacak kalemlere, iktidar medyasından gelen işaretlere bakarsak Gezi davasında bir dönüşüm, bir yeniden yargılama, Can Atalay'ın, Osman Kavala'nın bırakılması gibi bir hazırlık izlenimi uyandırılmak isteniyor. Bu kasti olarak yapılıyor. Bu arada işte generaller var. Yaşları ileri, hasta durumdalar ve kamuoyunun önemli bir kesiminin yakın takibindeler. Buralara ilişkin haberler geliyor ama biz DEM Parti ve etrafında ve eski HDP'lilere ilişkin hiçbir gelişme görmüyoruz. Yani bir mağdur seçimi var. Sanki Ekrem İmamoğlu'na müzakereyle sonuç almış gibi bu türden bir imkan yaratıp bu sahneler eşliğinde zaman kazanıp CHP içerisindeki ayrımları da bu şekilde belki derinleştirip Özgür Özel lehine peşinden Bahçeli'nin seçimden sonraki ilk grup toplantısında söylediği seçimsiz 4 yıllık dönem içerisinde hukuksuzluğu azamiye, hukuku asgariye indirmeye devam etme, çatışmacı bir modeli öne alma hazırlığı var izlenimi oluşuyor bende. Üstelik önceki dönemlerde bu sadece hani Kürt hareketine, HDP'ye karşı terör kompleksine muhalefeti sokarak yürütülüyordu. Şimdi iktidarın daha katı bir iktidara ihtiyacı aslında ekonomik durumun kötüleşmesi, proletaryalın, emeklilerin, yoksul ve hızla yoksullaşan diğer kesimlerden gelecek itirazlara karşı da iktidarı sertleştirme ihtiyacı var. Bahçeli bunu görüyor ve açıkça söylüyor zaten. Benim kanaatime göre iktidar içinde bu konuda bir tartışma olsa bile aslında bütün bu süreçlerin şu anda iktidarın daha katı bir yönetim modeline yani mevcut rejimi daha da sertleştirmeye yönelik zaman kazandırıcı çabalarından ibaret gibi görünüyor.
Yani son olarak şunu sormak istiyorum. CHP'nin böyle bir durumda şimdi artık hem yerel seçimlerden birinci parti çıkması ve sizin de az önce anlattığınız bütün sorunların tamamına iktidara dayatabilecek bir dayatmak derken tırnak içerisinde kullanayım. Yani ana muhalefetliğini yapacak gücü etkili olur mu sizce önümüzdeki dönemlerde? Yani her sertleşmeye rağmen.
Şimdi burada aslında Bunun ne anlama geldiğine dair bir ilke örneği de biz hemen seçimden sonra gördük. İktidar bütün ilçelerini, ilçe belediyelerini ve il belediyesini, büyükşehir belediyesini DEM Parti'nin kazandığı Van'da yine açık bir hukuk hilesiyle büyükşehir belediye başkanlığını kendisini çok yüksek bir oyla kazanan kişiden alıp DEM Parti adayından alıp AK Parti adayına verme yoluna girdi. Van İl Seçim Kurulu kararıyla. Başkan muhalefet etmişti ama iki üyenin oyuyla böyle bir karar çıkmıştı. Bunun hemen arkasından Kürt seçmeninin içerisinde itiraz ve protestolar başladı. İktidar medyası, iktidara bağlı medya, hem devlet medyası hem diğer iktidarın zimmetiyle çalışan medya derhal işte terör harekete geçti propagandasıyla bu demokratik itiraz ve protestoları kriminalize etmeye yöneldi. Fakat şöyle bir şey oldu, hiç gecikmeden çok açık, berrak, net bir şekilde CHP'nin genel başkanı Özgür Özel ve güçlü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu'nun işleminin hukuka aykırı olduğunu, bunu kabul edilemeyeceğini, protestonun hak olduğunu ve kendilerinin de bu durumu protesto ettiklerini ifade edip ortaya koydular. Bu aynı zamanda HDP ile ya da DEM Parti ile o gelenekle hiç bağı olmayan birçok başka sivil kesimin de bu itiraza katılmasını sağladı. Kürtler yalnız kalmayınca örneğin işte İstanbul Barosu açıklama yaptı, olmaz böyle bir şey diye. Evet. İstanbul Barosu'nun hani bu manada işte bir partiye yakınlığı şey yapılacaksa CHP var, iktidarın kendisi var, MHP var, DEM Parti öde gelmez. Hani baro içindeki avukatların sayısı itibariyle de baktığımızda ama böyle bir girişimi yaptı. Böyle olunca İl Seçim Kurulu bu yoldan vazgeçti. Bu yolu kapattı. Yine CHP'nin Kobani davasına yüksek temsil kabiliyeti olan bir kurumsal temsili olan. Çünkü o davayı örneğin CHP'li Sezgin Tarıkulu eskiden beri izlerdi. Ama bu Sezgin Bey'in kendi kişisel politik tutumunun bir parçasıydı. Hatta CHP'nin içerisinde eleştiriler alır sürekli bu tip meselelerden ötürü. Bu iki durum aslında CHP'nin kendisine seçimi kazandıran kendiliğinden seçmen arasında oluşmuş ittifaka hürmeten ve iktidara yürümek için Kürtlerin oyuna talip olduğunu da ortaya koyarak, yani son seçimde aldı ama sonraki ilk seçimde 2028 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de buna talip olduğunu ortaya koyan güçlü hamlelerdi bunlar. Evet. Bu aslında iktidarı ya sertliği arttırma ama ana muhalefeti sertliği artıracağı zaman sertliğe karşı duran ana muhalefetin güçlenmesi ve diğer muhalefet partileriyle diyaloğun artmasına yol açabileceği için kendisini zora sokabilirdi. Kendisi yumuşama ve demokratikleşmeye bu şekilde yönelmesi daha mecburi ve siyaseten daha makul bir tutum olabilirdi. CHP'nin elindeki imkan buydu. Ama şimdi gelinen manzara içerisinde şöyle bir durum çıkıyor. Eğer CHP mağdur iktidarın mağdur seçicilik stratejisini ne uyarsa, bunu yutarsa, yani geziciler bırakılsın, Osman Kavala ve Can Atalay çıksınlar, Atalay'ın belki milletvekilliğinin düşme işlemi hukuksuzdur, bunun hukuksuz olduğu da tespit edilsin diyerek bir kamuoyu nezdinde kendisine olan iltifatı artırmak istiyorsa, bu DEM Parti ve etrafındaki sol sosyalist bileşenler ya da ittifakları açısından kabulü mümkün olmayan bir şey olacak. İktidara da DEM Parti ve o ekolü yalnızlaştırarak CHP'nin de yardımıyla şiddeti tekrar yükseltme imkanı verecek. Bu CHP'nin önündeki demokratik gidiş yolunu tıkama anlamına gelir. Bu stratejinin benim kanaatime göre en önemli hedeflerinden bir tanesi de budur. Anayasa tartışması da bu sahneyi kurmak için yürütülen tartışmalardan biri. Gerçekte sivil anayasa lafı artık çok saçma, çünkü şu anda iktidarın talimatları dışında hareket eden bir asker olmadığı gibi aslında sivilin siyasette karşılığı asker değildir. Siyasal olandır. Yani sivil toplum ve siyasal toplum karşıtlığına dayanır sivil lafı. Askerle bir ilgisi yoktur. Türkiye'nin özgür tarihi darbelerle bağlantılı bir şekilde böyle bir karşıtlaşma oluşmuştur. Şu anda bunun önemi yok. Gerçekte işte bu zaman kazanmaya yönelik işlem ve Erdoğan'ın yeniden seçilmesi imkanını legalleştirme, İslamizasyonu yükselterek sekülerizmden gerilemeye yönelik maddeleri koyma gibi ve aynı zamanda bir tür plebisit yaratma. Ki iktidar plebisit metodundan 2007'den bu yana yararlanıyor. Bir plebisit ortamı yaratma denemesi niteliğinde bunlar. CHP'nin müzakereyi, mücadelenin gereklerini azaltacak, zayıflatacak şekilde sürdürmesi çok ciddi bir tuzak olacaktır. Yeni Kapı'da Kılıçdaroğlu'nun düştüğü tuzak gibi. Yine işte darbe sonrası meclisteki görüşmede CHP'nin düştüğü tuzak gibi. 2015 yazındaki istikşafi görüşmeler döneminde başta CHP olmak üzere birçok partinin düştüğü tuzak gibi bir tuzağa düşmüş olacaklardır.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Halil Bey.
Yayınımızın sonuna geldik. Hala yayınımızı beğenmediyseniz beğenebilirsiniz, yayınımızı paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda bize YouTube'un katıl butonu üzerinden maddi katkıda bulunabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.